Ayrım 29. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 345. Sabra ile Şatila'nın üstüne ürkütücü bir sessizlik, kurşun bir örtü gibi ağır bir dinginlik çökmüştü. Bahçelerden, kümeslerden tek bir üürü yükselmiyor, boş sokaklarda, ıssız geçitlerde yiyecek arayan tek bir köstebek göze çarpmıyordu. Günün her saatinde çılgınlıklarını dışa vuran horozlar bile birden susmuş, çöpler arasında dolaşan köstebekler yok olmuşlardı. Köstebeklerle birlikte bir yıl önce kıyıma uğrayan 1000 Filistinlinin gömüldüğü çukurun üstündeki otları yiyen keçiler. Keçilerle birlikte insanlar. Nedenini sormaya gerek yoktu. Gün ağarınca körler bile kulenin tepesinde hükümetçilerin bayrağının dalgalandığını, amalcıların akın akın gelip 22'nin önünde barikat kurmaya kalkıştıklarını, sonra Bilal'in onları Gobeyre'ye götürdüğünü, daha sonra eski su deposunun direğindeki hükümetçilerin bayrağının yerini İtalyan bayrağının aldığını görmüşlerdi. Gün batımından önce de kulağa sağır olanlar bile öğleden sonra 5'te İtalyanlar kuleyi bırakacaklar çığlıklarını duymuşlar, herkes nelerin olabileceğini anlamıştı. İki mahalle halkı kapılarını kilitleyip pencerelerini örtüp güneşliklerini indirip evlerine kapanmıştı. Dışarıda kum torbalarının gerisinde konuşmadan, kıpırdamadan bekleyen bersaglierlerle marolar kalmıştı yalnızca. Bakın, kum torbalarının arkasında konuşmadan, kıpırdamadan, öğleden sonra saat 5'e makineli top ve roket tufanına kalan dakikaları nasıl sayıyorlar. Noel çanlarını bekliyorlar. Aralarında tanımadıklarınız da var. Gülünçlü tragedyanın sahnesinde bunlarla daha karşılaşmadınız. Kimilerini ise çok iyi tanıyorsunuz. Bunlar profesörün küçük İlyada adını verdiği romanın kişileri. Kulenin son katında telaşla Meryem kabartmalı madalyonu okşayarak gözlerini sarı bir kulübeye dikmiş Rambo var. 5 yaşında ölen kız kardeşine benzediği için gönlünde taht kuran Filistinli küçük kız Leyda oturuyor orada. Sarı kulübe tehlikeli bir noktada bulunuyor. 22'nin koruduğu küçük alanın batı kenarında tam. Ya Leyda'ya bir şey olursa, ya Mauricio bir kez daha ölürse... 23'te insan olmayı çok önemseyen, bunu başarmak için de ölü korkusunu yenen, ancak canlılardan kötülük gelebileceğini anlayan ve birazdan canlılarla karşılaşmak zorunda kalacağı için her zamankinden daha çok titreyen Soğan var. 21'de Beyrut'ta olgunluk sınavını, erişkinlik sınavını vermek isteyen ve karnının açlığından nöbeti sona erer ermez midesine indireceği Noel ziyafeti yemeklerinden başka bir şey düşünmeyen Çivi var. Bu akşam tavuğu iyi kızartacaklar mı acaba? Patateslere biber de ekecekler mi? Ah, bir kendi elleriyle Armorjian usulü istakoz ya da portakallı ördek pişirebilseydi. 27 baykuşta anarşist barışçılığı yaklaşmakta olan kan kokusuna dayanamayan Nasıralı var ve kan kokusunu unutmak için ahırda bile insanın burnuna yasemin kokuları gelen Hindistan'da olduğunu düşünüyor, çayırda otlayan beyaz kısrağı görebilmek için zaman zaman dürbününü tayuna çeviriyor. 28'de Fabio ile Matteo var ve Matteo dün kendisini öperek Rosario'ya karşı suçluluk duymasına yol açan Dalila'yı düşünüyor. Matteo, güzel olduğum, kiminle istersem evlenebileceğim için bana bağlı kalmanı istemiyorum. Bağlılığı dürüstlük saydığım, tutarlılık saydığım için istiyorum. Ama aynı zamanda patlayacak fırtınayı düşünüyor ve korkular içinde savaşın ne demek olduğunu soruyor kendi kendine. Savaşta bir bacağını yitiren dedesinin anlattığı Karabasan mıydı? Yoksa Palermo kahvelerinde anlatılacak coşkulu bir deneyim mi? Fabio ise artık gönlünü kaptırdığı Yasemin'i, John'un anısına ihanet ettiği utancından kurtulmasını sağlayan Mr. Coraggio sahnını düşünüyor, az sonra ağlayacağını bilmediği için gülümsüyor. 25'te savaşın ne olduğunu çok iyi kavrayan ve gözleriyle sürekli olarak İncir ağacının yansıttığı gölgeleri tarayan Ferruccio var. Bu sabah Muhammed ona bir tencere humusla şavarma dedikleri nohut ezmeli fırında koyun getiririm demişti. Getirir mi? Getirirdi. Durdurmalıydı. Burnunu kulübesinden dışarı çıkartmasını engellemeliydi. Ama nasıl? 25 alfada telsiz dinlerken kulaklarına çalınan kulenin önündeki kulübedeki iki nöbetçi için ölüm tehlikesi var cümlesinin tüylerini diken diken ettiği Luca ile Nicola var. Luca Hemingway'e sövüp sayarken araya Salve Regina'lar katıyor. Salve Regina bağışlayıcı anamız, yaşamımız, mutluluğumuz, umudumuz. Cehennemlik Hemingway geveze, salak, gerizekalı herif. Nicola ise yerinde duramıyor, durmadan yakınıyor. Haklıymışsın Liliana teyze, çok haklıymışsın. 22'de atmaca var. Rambo ile 9 Maro'yu aramaya giden kartal biri bekliyor. Kuleyi gözetlerken kendi kendine mırıldanıyor. Şimdi bayrağı direkten indiriyor, şimdi katlıyor, şimdi merdivenlerden inecek, şimdi iniyor. Yoksa saat tam 17'de indirmemek için çok daha önceden mi indirdi? Napoliler 17 sayısından, kara kediden, kırılmış aynadan ürktüklerinden daha fazla ürkerler. Evet, çoktan inmiş, geliyor ve gökyüzü dört bir yanda kararmıştı ve kötü haberler yüklenmişti ve her geçen dakika rengi daha kararıyor, kötü haberleri daha da arttırıyordu. Gökyüzüne bakın, sonra da 17'nin uğursuzluğundan kaçmak için kuleden daha önce inip peşinde Rambo'nun cipiyle gelen Kartal 1'e bakın. Yüzü sapsarı Kartal 1'in, öyle sarı ki kaytan bıyıkları yanaklarında birer soru işareti gibi duruyor, zorlukla soluk alıyor. Atmaca 25'e gitsen, ben de 22'ye gidiyorum diyor, zorlukla soluyarak. Sonra yine büyük bir kaygıyla sarı kulübeye bakmakta olan Rambo'ya dönüyor. Adamlarınla birlikte güney duvarının dibine yerleş Rambo. Ne yazık ki M113'te yer yok. Hemen ardından komuta merkezini arıyor ve kısa bir haber iletiyor. Bayrak indirildi, kule boşaltıldı. Atmaca 25'e gidiyor. 10 Maro benimle birlikte 22'de kalıyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı karşılığı geliyor komuta merkezinden. Saat 5'i 5 geçiyor. Ürkütücü sessizlik sürüyor. Akbaba odasında başpapaza gece yarısı için niçin ayin yapılamayacağını anlatıyor. Çatışmayı önlemek için harcadığımız çaba bir işe yaramadı ekselans. Çarpışmalar birazdan başlayacak ve Şatila'dan Burç El Baraçni'ye dek bize de bulaşacak. Birbirlerine kıyasıya yumruk atan iki boksör arasında kalmış hakem durumuna düşeceğiz. Yumruklardan bir bölümü de bize gelecek ekselans. Adamlarımı güvenceye almak zorundayım. Üniformasının yakasını kutsayan minicik ama ışıl ışıl haçları okşamakta olan başpapaz duyduklarına inanmıyor ve öfkeyle soruyor. Noel gecesi çatışma mı? Hak etmediği altın ve gümüş madalyaları parlatmakta olan kor general söylenenleri fazlasıyla inanarak dinliyor ve terliyor. Hiçbir savaşa katılmışlığı yok. Savaş deneyimi kuru sıkı atışlarla, savunma bakanlığındaki koltuğundan savurduğu komutlarla sınırlı. Ama Akbaba'nın haklı olduğunu biliyor. Herkes biliyor haklı olduğunu. Bunu mektubunun ekinde açıklayan ve gerçekle düşlemin aynı şey olmaması için şimdi ne istense vermeye hazır profesör biliyor. Bilal'i aldatmış olmanın ezikliği içinde savaşta dostluk olmaz yüzbaşı. Çünkü bir atasözü ya sen ya ben der cümlesine sığınan Charlie biliyor. Deza ile Colline'yi öykünmek için sabırsızlanan çılgın at da biliyor ve İspenç horozunu Latince özdeyişlerle bunaltıyor. Ne savaşı kışkırtmalı ne de savaştan korkmalı der Plinius. Josephine, Geraldine ve Caroline ile buluşamayacağı için neşesi kaçan Pistoia da biliyor ve dişlerinin arasından mırıldanıyor. Bu gece işimiz iş çocuklar. Müzesine inip fünyesi çıkartılmamış uçak bombasını kum torbalarıyla örtmeye çalışan Şeker biliyor ve telaş içinde homurdanıyor. Bakarsın her şey rast gider. Yugoslavya, Arnavutluk, Malta, Monako Prensliği ya da San Marino Cumhuriyeti ile savaşarak tadamadığı yaşam öz suyunun şimdi tadına varmanın keyfi içindeki Sandokan biliyor. Ama yine de yüreğinin derinliğinde Alplerin papatyalarına, alabalıklarına anlaşılmaz bir özlem duyuyor. Bu olayın dışında kaldığı, Beyrut'a geri dönmesine yol açan büyük sınavı ertelediği için yakut üstünde Tanrı'ya dua etmekte olan Şahin biliyor. Rahibe George'un moda modsunu ezberleyecek yerde Osten'den karargaha gelmesini sağlayan Rocco ile uğraşan Saf Gigi biliyor. Savaşın kendisini ve bu boktan gökdelende kapana sıkışmış dört marinesinin yazgılarını ne ölçüde etkileyeceğini Osten'de kendi kendine sormakta olan Teğmen Jo Balducci biliyor. Sahra hastanesinde ameliyat masalarını hazırlayıp morfin stoklarını gözden geçirmekte olan doktorlarla hemşireler de biliyorlar. Yetecek mi morfin? Barikatı söküp geri çekilmenin öfkesi içindeki Bilal'in milisleri de biliyor ve Nasır Bulvarı'nı yeniden geçmeyi bekliyorlar sabırsızlıkla. Herkesten iyi de Bilal biliyor. Goberi'ye döner dönmez Raşit'e savunma önlemleri almasını söyledi. Raşit de genç, yaşlı herkesi toplayıp silahlandırdı. Şiah mahallesinin girişini iki kamyonla kapattı. Kamyonlara ellerinde bulunan en etkili roket atarları yerleştirdi. Yakın menzili 80 milimetrelik 30 kut yaşayı. Bu sırada 90 hükümetçi asker kuleyi ele geçirme girişimine başladılar. Onlara da bakın. Bakın ütülü üniformaları, alacalı miğferleri, çeşitli çaplarda M16'ları, makineleri, roket atarlarıyla nasıl ilerliyorlar karanlıkta. Boş sokaklardan, ıssız geçitlerden yararlanarak 105'lik topu örtülü de olsa 12,7'lik Browning'i ve ortak eksenli makinelisi ateşe hazır bir M48'in eşliğinde hedefe yaklaşıyorlar. Bu sabah Cemayel'in ordusu Akbaba'nın önerisini kabul etti. Çünkü yöneticileri iyi düzenlenmemiş bir girişimde bulunmak yanlışını yapmışlar, kuleyi işgal etmek için gece gönderilen birlik eski su deposunun direğine Lübnan servili bayrak çekmek düşüncesizliğinde bulunmuştu. Böylece Bilal'i kışkırtmışlardı. Ama gün boyunca önlemler aldılar. 8. ve 6. Tugaylardan ikişer tabur getirdiler. Tabur subaylarının çoğu West Point ve St. Cyr'deki öğrenim görmüş seçkin subaylardı. Çamlık'tan Sabra'ya uzanan yola Angelo'nun otelde Linet'i beklerken ve otelden çıkarken gördüğü M48 ve zırhlı araç kolunu yerleştirdiler. Ramlet El Bayda kıyısında Luna Park yakınlarına M113'ler, asker bindirilmiş zırhlı araçlar, 106'lık toplu ciplerden oluşan bir birlik getirdiler. Böylece gerektiğinde bir kıskaç saldırısına geçebilecekler. İlk kol Sabra'nın kuzey yanından, ikincisi ise Şatila'nın güney yanından saldıracak. Ayrıca lojistiğin arkasında kalan barakalardaki 6. Tugay'ın havancılarını da alarma geçirip Yüzbaşı Hasan'ın komutasına 90 seçkin erden oluşan bir birlik verdiler. İşte ütülü üniformaları, başlarında çevreye uyumlu miğferleri, hep çaptan M16'ları, makinalı tüfekleri, roket atarlarıyla bu birlik karanlıkta ilerleyerek M48 ile birlikte kuleye yaklaşıyor. Birazdan çok hızlı, askeri açıdan kusursuz bir eylemle kuleyi ele geçirecekler ve Hasan bayrak çekmeyecek ve adamlarını şöyle yerleştirecek. Giriş katına 25 erle 81'lik 2 roket ve 12,7'lik 2 makinalı tüfek, birinci kata öne bakan 3 pencerede mevzilenecek 10 er, öne bakan pencerelerden başka arkada ve yanda da pencereleri olan 2., 3. ve 4. katlara 14'er er, taraça biçimindeki dama da 12 er verip 6,75'lik 4 makinalı tüfekle 60'lık 3 havanı ve 10 sandık el bombasıyla 10.000 mermiyi yerleştirecek. Ama Bilal nöbetçileri aracılığıyla bunları öğrenecek, öfkeden deliye dönecek ve Raşit'e ilk Katyuşa'yı ateşlemesi komutunu verecek. Sonra adamlarını yeniden Nasır Bulvarı'na sürecek, uğursuz binayı ele geçirmek için saldırıya geçecek. Saat 5'i 13 geçiyor. Ürkütücü sessizlik ve kurşun bir örtü gibi ağır dinginlik sürüyor. Ayin yapılabileceği bir yer arayan başpapazı başından savan Akbaba, kor generali komuta merkezine getiriyor ve çifte kıyım sabahı tiktaklarıyla korku saçan büyük saate dikiyor gözlerini. 22'nin M113'ü ile Rambo'nun marolarının dibine çöktükleri duvarın arasına park ettiği cipin yanında ayakta durmakta olan Kartal 1 soluğunu tutarak kıyametin kopmasını bekliyor. 17'yi 13 geçiyor. 17'yi 16 geçiyor. 17'yi 17 geçiyor. İki kat uğursuz bir saat. Çünkü 2.17'ye yer veriyor. Uğursuzluğu etkisiz kılmak için yumruklarını sıkıp işaret ve küçük parmaklarını havaya kaldırıyor, içinden dualar okuyor. Ne var ki Şiah mahallesinin girişindeki kamyonların birinden Raşit'in attığı Katyuş'a kötü haberler yüklü kapkara gökyüzünde yol almaya başlıyor. Düşteki kuyruklu yıldız gibi gökyüzünü doğudan batıya doğru açtı. Çoban kuyruk yıldızı. Kartal bir dışında herkesin ağzı açık kaldı. Bir anlığına Leyda'yı, ölen kız kardeşini unutan Rambo, ne güzel kuyruklu yıldız diye düşündü. Bir anlığına gördüğü düşü, korkuyu unutan Soğan, ne güzel kuyruklu yıldız diye düşündü. Bir anlığına tavuk kızartmasını, açlığını unutan Çivi, ne güzel kuyruk yıldız diye düşündü. Bir anlığına Hindistan'ı, beyaz kısrağı unutan Nasıralı, ne güzel kuyruklu yıldız diye düşündü. Bir anlığına Yasemin'i unutan Fabio, ne güzel kuyruklu yıldız diye düşündü. Bir anlığına Dalila'yı, Rosaria'yı unutan Matteo, ne güzel kuyruklu yıldız diye düşündü. Bir anlığına Muhammed'i, humuslu, nohut ezmeli tencereyi unutan Ferruccio, ne güzel kuyruklu yıldız diye düşündü. Birisi Hemingway'i, öteki Liliana teyzesini unutan Luca ile Nicola, ne güzel kuyruklu yıldız diye düşündüler. Herkes ne güzel kuyruklu yıldız, İtalya'ya dönünce anlatılacak ne güzel bir anı diye düşündü. İnanır mısınız? Noel gecesi Beyrut'ta çoban kuyruk yıldızını gördüm. Sonra ışıl ışıl gözlerle parabolünü izlediler, inişine, eski su deposunun üstüne, yavaşça konuşuna baktılar. Eski su deposunun mu? Sessizliği bir gümbürtü yırttı. Eski su deposu gümüş rengi alevlerden, altın sarısı pullardan, kapkara dumanlardan oluşan bir yelpaze gibi dağıldı. Elinde bir M16 tutan bir kukla havaya fırlayıp karanlığın içinde yitip gitti. 5 tanesi de binlerce parçaya ayrılıp çevredeki damların üstüne yağdılar yağmur gibi. Kartal bir gözlerini yumdu ve kıyamet koptu. Ve bunu insan çığlıkları ve kuleyi ele geçirmek için yamalı ceketi ve tüfeğiyle Nasır Bulvarı'nı aşan Bilal'in uluması izledi. İla Alburç kuleye, İla Alburç, yallah, yallah. İla Alburç buleye, İla Alburç, netsa lokum, ne korkunç. Anneciğim, babacığım, imdat, İla Alburç kuleye, İla Alburç. Pencerelerden, balkonlardan, kaldırımlardan, siperlerden, Nasır Bulvarı denilen ırmağın karşı kıyısındaki her delikten ateş ediyorlardı. Gobeyre birden uyanıp lav, toprak, çakıl kusan bir yanardağa benziyordu. Kaleşnikovlarla, RPG-8'lerle, tabancalarla, 81'lik havanlarla ateş ediyorlar. Şiah'ın ağzındaki kamyonlar da Katyuş'a yağdırıyordu. Ama kuyruklu yıldızın tam isabetini tutturamıyorlar. Katyuşalar çok yakın olan hedefin üstünden geçip spor sitesine düşüyorlar. Hasan kulede öfkeden kudururken Şatila çapraz ateş altında kalıyordu. Ateş özellikle Nasır Bulvarı'na koşut kesimi etkiliyor, bir sürü kapalı kapı açılıyor, bir sürü indirilmiş demir kepenk kalkıyor, insanlar ateşe verilmiş yuvalarından kaçan fareler gibi sokakları, geçitleri doldurarak var olmayan bir güvencenin peşinde koşuyorlardı. Aileler ellerinde bavulları, eşyaları, televizyonları, korkudan çılgına dönmüş horozların çılgınlıklarını her zamankinden daha gür bir biçimde dışarıya vurdukları kafesleriyle kaçışıyorlardı. Soluk soluğa yaşlılar inildeyerek sürünüyorlardı. Ne korkunç! Çocuklar korkudan ağlaşıyorlardı. Analar kundak bebelerini göğüslerine bastırmış dolanıyorlardı. İmdat! Ve inintileri, yakarıları, çığlıkları, seslenmeleri, üürüleri Bilal'in naralarını bastırıyordu. Ve Bilal peşinde kollarına ya da başlarına yeşil bir bez sarılı bir kalabalıkla ikinci kez ırmaktan geçiyor, ikinci kez 22'nin önündeki boşluğa geliyor ama bu kez bir barikat oluşturmak için duracak yerde kuleye giden dar sokağa dalıyordu. Bu gece onu durdurabilmek söz konusu değildi. Çok kalabalıktılar. Çığlıkların coşkusu, öfkenin esikliği içinde kopuk dalgalar biçiminde birbirlerini izliyorlardı. İçlerinden biri vurulup ölecek olursa ötekiler onu çiğneyip geçiyorlardı. Artık bir işe yaramayan bir nesneyi çiğner gibi çiğniyorlardı. Yaralanıp düşenlere de aldırmıyorlardı. Kaldırmaya ya da kenara çekmeye vakit harcamıyor, üstünden atlayıp geçiyorlardı. Bilal'in peşinden gitmeyi sürdürüyorlardı. Hasan'ın adamları çok iyi, usta işi karşılık veriyorlardı. İlerleyip dar sokaklara girip birikmelerini bekliyor, sonra biçiyorlardı. Ama Kalaşnikov'un ve yamalı ceketinin ceplerine doldurduğu beşer şarjörün 20 kiloyu bulan ağırlığına karşın ilerlemeyi sürdüren Bilal'i vurmayı başaramıyorlardı. Bilal'i yalnız bırakmak, düzensiz dalgaların akışını engellemek için kulenin tepesindeki 7.62'likler küçük boşluğa da tarıyorlardı. Mermilerin büyük bir bölümü Kartal 1'in sabahın ikisinde uyanmasına yol açan düşün gerçeğe dönüşmesini cipinin yanında çaresizlik içinde izlemekte olduğu 22'ye düşüyordu. Tıpkı düşteki gibi karşısında kendisini savunması gereken bir düşman yoktu. Amalcılar da, hükümetçiler de İtalyanlara saldırmıyor, birbirlerini boğazlıyorlardı. Tıpkı düşteki gibi. Kuşatmayı, yarmayı denemenin bir anlamı olmayacaktı. Çünkü karşısındakiler hem çok kalabalıktı hem de böyle bir girişim yangını körüklemek olacaktı. Üstelik Akbaba bize ateş edilmedikçe ateş etmeyin demişti. Tıpkı düşte olduğu gibi. Rambo ile 9 Maro'yu güvenceye alamıyordu. Çünkü çevrede sığınak yoktu. M113 ise doluydu. Tıpkı düşte olduğu gibi. Kendini yalnız bırakılmış, eli kolu bağlanmış, kıpırdayamaz bir gibi hissediyordu. Elbette gidip görmek, nerede olduğunu öğrenmek hiç olmazsa 25'e atmacanın yanına ulaşmak istiyordu. İkide bir, şimdi gidiyorum, şimdi gidiyorum, hiç olmazsa atmacanın yanına gidiyorum diyordu. 25 çok yakındı. 22'den oraya giden yolu aşmak yeterliydi. 200 metre ya var ya yoktu. Ama gitmek istedikçe, vücudunu cipin yanından ayrılmaya yönlendirdikçe, vücudu cipe büsbütün yapışıyordu. 25 erişilmez uzak bir adaya, kendisi de dalgaların sürüklediği bir batığa tutunmuş bir yolcuya dönüşüyordu. Güçsüz bileklerini sıkarak, ''Ermiş Gennaro, ermiş Gerardo, ermiş Guglielmo, İsa peygamber, ne yaptın bunları hak edecek?'' diye söyleniyordu kendi kendine. Anamın İbrahim, İshak, Yakup peygamberleri, daha bu sabah Şema İsrail okudum sizler için, ne diye cezalandırıyorsunuz beni? Kendi kendine, düşün daha hangi bölümlerinin gerçekleşeceğini soruyordu. Çocuk İsa'nın büyükçe bir kız çocuğuna, İneğin keçiye, eşeğin köpeğe, yalağın döşeğe, Yusuf'un Yusuf'a, Meryem'in de Meryem'e benzediği sahne mi? Açık maviler giymiş Meryem'in yumuşacık bir gülümsemeyle kendisini karşıladığı bölüm mü? Gelin albay, Allah burada bizi korur. Kulübenin içeridekilerin ve maroların üstüne yıkıldığı bölüm mü? Rambo ile 9 maroyu alıkoymakla ne büyük aptallık etmişti. Gözü pek davranıp onları bu duvardan daha az tehlikeli bir yere yerleştirmemekle ne alçaklık ne küçüklük etmişti. Birden atmacanın telaşlı sesi süzüldüğü gürültünün içinden. Kartal 1, atmaca Kartal 1'i arıyor. Mikrofonu dudaklarına götürdü. Konuş atmaca, dinliyorum. Albayım, sizin durumunuzun nasıl olduğunu bilmiyorum ama burada yoğun bir ateş var. Burada da atmaca. Çocukları M113'e bindirdim. İyi etmiş miyim? Çok iyi etmişsin atmaca. Sen neredesin peki? Ben boşluğun güney yakasındayım. Dışarıdayım. Dışarıda mı? Dışarıda durma. Orada bir sığınak var. Hemen içine gir. Giremem albayım. Jip sığmıyor sığınağa. Cipten ayrılırsam telsizsiz kalırım. El telsizini kullan. El telsizin pilleri bitmiş. Hem telsizle haberleşmek zorunda olduğum iki salak var. Kim bunlar? 25 Alfa'nın nöbetçi kulesindeki iki maro. Bayrağı gözetleyenler. Söyle insinler artık. Söyledim albayım, söyledim ama laf anlamıyorlar. Birisi teyzesinin haklı olduğundan söz ediyor. Öteki de bir Amerikalı yazarı kalaylayıp Salve Regina okuyor. Oraya gidip indirmek gerekiyor onları albayım. Gidip deneyeceğim. Hiçbir şey denemeyeceksin atmaca. Kendiliklerinden insinler. Kendiliklerinden inmezler albayım. Çok korkuyorlar. Ne yapmamı istiyorsunuz? Olduğun yerde kal ve sığınağa gir dedim sana. Telsizi kapattı. Hoşnutsuzluğu daha da artmıştı. Atmaca 25 Alfa'ya gitmeye hazırdı. Oysa o 25'e gidecek gücü bulamıyordu kendisinde. Daha da kötüsü, duvarın dibine çökmüş 10 kişinin sorununu nasıl çözebileceğini bile bilmiyordu. Oysa bir an önce bir çözüm bulmak gerekiyordu. Çünkü Raşit, kulenin üstünden geçip spor sitesine düşen katyuşaları, sık sık 22'nin önündeki boşluğa düşen kısa menzilli roketlerle değiştirmişti. Ve sokağın dibindeki M48 de makineli ateşini arttırmıştı. Bunlar yetmezmiş gibi iki amalcı benzin istasyonunun damına bir Rus PK-46'sı yerleştirmişti. Bu sersemler çılgınlar gibi ateş ettikleri için Hasan'ın kulenin çeşitli katlarına yerleştirdiği nişancılar kendilerine karşılık veriyorlardı. Mermilerden biri benzin pompasına ya da benzincinin gaz tüplerini depoladığı ambara rastlayacak olursa, Rambo'yu çağırdı. Adamlarını duvarın dibinden başka bir yere götürmek gerek Rambo. Rambo onayladı. Biliyorum albayım ama nereye? Bir eve, bir kulübeye güvenebileceğin hiçbir Filistinli yok mu? Rambo ürperdi. Var albayım. Leyda'nın annesiyle büyük babasını tanıyorum. Siz de tanırsınız. Köpekleriyle keçileri hep alanda dolaşırlar. Bir patlama sesi daha fazla ayrıntı vermesini engelledi. Kartal bir Rambo'ya baktı. Leyda mı? Leyda da kim? Şurada oturan küçük kız albayım, diyerek Rambo sarı kulübeyi gösterdi. Ama çok tehlikeli bir yer. Gobeire'nin güney yakasından kuleye açılan ateşin yolu üstünde. Açıkta olmaktan daha iyidir. Hem evet hem hayır albayım. Yeniden doğruldu, kararını vermişti. Hepsini oraya götür hemen. Hemen mi albayım? Evet, hemen. Peki siz albayım? Napoli'de insanları üçe ayırırız biz Rambo. İnsanlar, insancıklar, bir de boktan insanlar. Ben insancık olabilirim ama boktan insan değilim. Burada kalmam gerek benim, burada kalacağım. Tek başınıza mı albayım? Evet Rambo, tek başıma, acele etsen. Sonra komuta merkezine bilgi verdi ve tek başına kararlı davranışının keyfini sürmeye koyuldu. Kararı verdikten sonra neredeyse iyileşmişti. Küçük sokağa dalıp 25'e gitmeye, atmacanın sığınağa girip girmediğine bakmaya, oradan da 25 alfaya uzanıp iki serseriyi kendi elleriyle aşağı indirmeye neredeyse hazırdı. Ama başarısını gölgeleyen bir şey vardır. Capodimonte işi fincanın elinden düşüp döşemede I harfi biçimindeki ürkütücü lekeyi oluşturduğunda duyduğu korkuya benzeyen bir şey. Ama çok geçmeden cipin yanından ayrılıp sarı kulübeye doğru koştu, kapıyı çaldı ve Rambo kapıyı açtı. Ey ermiş Gennaro, ermiş Gerardo, ermiş Uliolmo ve İbrahim, İshak, Yakup ve İsa peygamberler. İlk bakışta içinde neredeyse hiç eşya olmayan bir gaz lambasının cılız ışığının aydınlattığı bir gecekonduydu burası. Kapının yanında Rambo ile 9 Maro yere çökmüş, sırtlarını küçük alana bakan duvara dayamışlardı. Ortada bir mangal yakılmıştı. Ama odanın öbür ucunda düşünde gördüğü sahne vardı. Bir döşeğin üstünde 5-6 yaşlarında sevimli bir kız çocuğu uyuyordu. Yanı başında bir köpekle bir keçi vardı. Arkasında sakallı, kefiyeli, yaşlı bir adam. Yaşlı adamın yanında da kendisini içeriye çağıran açık mavi giysili genç bir kadın. Gelin albay, burada Allah sizi korur. Leyda'nın annesi albayım diye açıklama getirdi Rambo. Uyuyan çocuk Leyda, arkasındaki de büyük babası. Tanıdınız mı? Evet, tanımıştı. Birden sık sık üçünü de köpek ve keçiyle birlikte kapıda otururken gördüğünü anımsadı. Birçok şeyi açıklıyordu bu. Ama et fadal kolunel. Huna Elhami Allah'ı açıklamıyordu. Kendisine karşı kazandığını sandığı yengi yok olup gitmişti. Evet Rambo, bizi seve seve içeri aldılar. Haklıymışsınız albayım. Burası dışarıda mermilere, şarapnellere hedef olmaktan daha iyi. Evet Rambo, evet. Bir terslik mi var albayım? Hayır Rambo, hayır. Ama titriyorsunuz albayım, üşümüşsünüz. Mangalın yanına gidip ısının biraz. Şimdi saat 5:40 geçiyordu. Ve küçük sokaktan garip bir beyaz duman bulutu yükseliyordu. Bulutun içinden coşkulu bir ses yükseliyordu. Durmayın. Sonra da öfkeli bir ses kükrüyordu. Çabuk. Coşkulu ses Bilal'in sesi, öfkeli ses ise yüzbaşı Hasan'ın sesiydi. Buz gibi bir öfkeydi. Düş kırıklığının, çaresizliğin doğurduğu bir öfke. Katyuşa eski su deposunu havaya uçurup 6 kişiyi öldürmüş, 2 makinalı tüfekle 2 roket atarı parçalamıştı. Ama Hasan yine de Amalcıların kuleyi ele geçirebilmeleri olasılığını dışlamıştı. Sayıları çok ama koşulları elverişsiz demişti kendi kendine. İlkin saldırı yalnızca 22'nin önündeki küçük alandan geliyordu. Başka bir yönden gelemezdi. Çünkü bu sokağın öbür girişi Sabra'nın merkezine düşüyordu. İkincisi küçük sokak bir tür çıkmazdı, dümdüzdü, kaçacak bir yer yoktu. Üçüncüsü sokağın dibindeki M48, hedef çok yakın olduğu için topunu kullanmasa da 12,7 ateşiyle biçiyordu saldırganları. Daha da önemlisi gerisinde ve yanlarında barakalar, gecekondular olduğu için kuleyi çember içine almak söz konusu değildi. Bu düşünce biçimi mantık açısından tutarlıydı ama iş uygulamaya gelince yanlışlığı ortaya çıkarıyordu. Çünkü zorlukların tümünü geçersiz kılan bir olguyu dikkate almıyordu. Kalaşnikov'un ve ceplerindeki şarjörlerin ağırlığına karşın tutkunun hafiflettiği Bilal'in peşinde sürüklediği kalabalığı. Daracık sokakta üst üste yığılan cesetlerin oluşturduğu siperin arkasına gizlenen bu insanlar attıklarını vuruyorlardı. Yarım saatten daha az bir süre içinde Hasan'ın 25 adamını öldürmüşlerdi. Giriş katındaki askerlerden 7'si, penceredekilerin 15'i, ilk Katyuşa'nın 6 eri öldürdüğü damdakilerin de 3'ü vurulmuştu. 25 ölünün yanı sıra 30 da yaralı vardı. M48'deki 4 erden 3'ü de yaralanmıştı. Makineliği kullanan ere bir RDG-8 parçası gelmiş, onun yerini almaya kalkışan sürücünün suratını bir mermi parçalamış, telsizci ise sürücüye yardım etmek için kafasını çıkartınca kurşunu yemişti. Bu nedenle saat 5.30'da Hasan 8. Tugay'ın komutanını arayıp birliğinin 1/3'e indiğini söylemiş, yardım istemişti. Ama komutan yardım gönderecek yerde kulede direnmenin artık bir anlamı kalmadığı, geniş kapsamlı bir saldırı başlatılacağı yanıtını vermişti. Sağ kalanların sis bombası atarak geri çekilmelerini önermişti. Durmayın diye bağıran Bilal'in coşkulu sesini, çabuk diye bağıran Hasan'ın öfkeli sesini bu nedenle yoğun bir beyaz duman perdeliyordu. Sis bombası iğrenç bir şeydir. Savaşın ne olduğunu bilen herkes doğrular bunu. İğrençtir çünkü aklı istenci etkisizleştirir, yürekliliği gereksiz kılar, insanın kendisini koruması sanması sonucunu doğurur. Yazgınızı görülemez, tutulamaz, dokunulamaz, bu nedenle de yenilgiye uğratılamaz bir düşmanın eline bırakırsınız. O beyaz duman sizi sardığında bir şey göremezsiniz. Yönünüzü şaşırır, kör olursunuz. Önünüzü, arkanızı, nereden ateş edildiğini, nereye ateş etmeniz gerektiğini bilemezsiniz. Uzam ölçüsü yok olup gider. Bir santimetreyi bile bir kilometre sanırsınız. Arkadaşlarınız gölgelere, hayaletlere dönüşür, ikide bir çarparlar size. Katı ama dayanıklılıktan yoksun nesneler izlenimi uyandırırlar. Yanı başınızdaki birine tutunmak için uzattığınız kolunuz boşlukta kalır. Seslenirseniz kimse yanıt vermez size ya da çok uzaklardan gelir yanıt. Sesler bile değişir. Bulutun arasından geçerken yavaşlar, boğulur. Fosfor ve fosfor klorhidrat gazı solursunuz. Boğazınız tıkanır, gözleriniz yanar. İşkence. Ne var ki işkencenin yoğunluğu rüzgarın süresine, gücüne, yönüne bağlıdır. Rüzgarın yönü değişirse bulut geriye dönüp atanları etkileyebilir. Ama bu akşam rüzgar kuzeyden güneye doğru saldırganların yönünde esiyordu ve Hasan 10 dakika boyunca birer dakika arayla sis bombası attırmıştı. Bir sakıncayla karşılaşmadan hem tüfekle hem havanla atılmıştı bombalar. Tüfekle atılanların etkisi 1,5 dakika, havanla atılanları ise 3,5 dakika sürüyordu. Bu nedenle duman azalmıyor, tersine yoğunlaşıyor ve yaylım ateşinin sağlayamadığı sonucu sağlıyordu. Amalcılar ilerleyemiyorlardı artık. Ateş bile edemiyorlardı. Bembeyaz karanlığın içinde yönlerini şaşırıyor, önlerini göremiyor, boğazlarını tıkanıyor, çırpınarak birbirlerini arıyorlardı. Mansur, neredesin Mansur? Nadir, göremiyorum seni. Kemal, elini uzat. Buna karşılık Bilal ilerlemeyi sürdürüyordu. Yönünü şaşırmamak için elleriyle duvarı yoklayarak adım adım kuleye doğru yol alırken, durmayın diye yüreklendirmeyi sürdürüyordu ötekileri. 40 metre, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Bu arada Hasan, beyaz bulutun sağladığı korumadan yararlanarak yaralıları göndermiş, komutanın istediği çekilişi başlatmıştı. Önce damda sağ kalabilenler, sonra dördüncü kattakiler, sonra alt kattakiler. Her birim son sis bombasını attıktan sonra kirpas içinde ve kanlara bulanmış üniformalarıyla hızla merdivenlerden inip alt kata dalıyor, binadan çıkıp koşarak köşeyi dönüyordu. Çabuk çığlıkları arasında. Hasan köpürüyordu, öfkesi öyle büyümüştü ki kalan silahlarla cephanenin tümünün boşaltılıp boşaltılmadığını bile denetleyemiyordu. Örneğin Katyuşa'dan kurtulan iki makineliyle iki havanın, 7.62'lik şeritlerin, el bombası dolu kasaların, içindeki son erinde kaçtığı M48'in kurtarılmasına da umursamıyordu. Aracın içinde kullanılmamış 12.7'lik şeritlerin yanı sıra 105'lik topun atmamış olduğu 54 mermi vardı. Ama şu ara Hasan kafasını tek bir şeye takmıştı. 10 dakikadır durmayın diye bağıran sesin sahibinin 23 dakika içinde kendisini yenilgiye uğratıp aşağılayan kişinin bulutun içinden sıyrılmasını bekliyordu. Yalnızca bunu önemsiyordu. Çünkü kararını vermişti. Adamı öldürecekti. Geberteceğim onu. 29. ayrımın sonu. Sayfa 359.